Ayrım 11, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 131. Bölüm 14. Kadınları hiçbir zaman gereğince değerlendiremediğimi düşündüm. Bununla beraber şimdiye dek hiçbir zaman kadınlardan uzak da kalmadım. Annem de kız kardeşlerim devamlı üstüme düşerler. Ben de devamlı onlardan kaçmaya çalışırdım. Durmadan sıhhatimle ilgilenirlerdi. Odama girerler, etrafı düzeltip her şeyimi göze daha muntazam görünmesine rağmen büsbütün karıştırırlardı. Onlar çıktıktan sonra aradığım hiçbir şeyi bulamazdım. Ama şimdi onların yanında olmak ne kadar iyi olurdu. Her zaman nefret ettiğim o elbiselerimden çıkan hışır hışır sesler bile hoşuma giderdi. Eğer bir daha eve dönersem onları hiç kızdırmayacağımdan eminim. Bütün gün başımda durup günün her dakikası odamın tozunu alıp süpürüp düzeltebilirler. Ben sadece yan gelip yatarak bir anneye ve birkaç kız kardeşe sahip olduğum için ne denli mutlu olduğumu düşüneceğim. Bunları düşünmek beni oldukça meraklandırdı. Acaba hayal etti ki bu garip insanların anaları nasıl şeylerdi? Erkeklerin kadınlardan ayrılıp koca dünyayı tek başlarına dolaşmaları bana hiç de doğal ve sıhhatli bir şey gibi gelmiyordu. Kabalık ve vahşilik bunun kaçınılmaz sonuçlarıydı. Çevremdeki bu adamların karıları, kız kardeşleri, kız çocukları olmalıydı. O zaman daha yumuşak insanlar olabilirler, acımanın ne demek olduğunu anlayabilirlerdi. Halbuki bir tanesi bile evli değil. Senelerce iyi bir kadınla ilişkisi olmamış hiçbirinin. Ya da böyle bir yaratık onu etkilememişti. Hayatlarında hiçbir denge yoktu. Vahşi erkeklikleri fazla gelişmişti. Yapılarının diğer tarafı da kaybolup gitmişti. Hayatta dövüşmekten başka hiçbir şey bilmeyen birer vahşi bunların hepsi. Bir zamanlar bunların da birer anneye sahip olduklarını düşünmek olanaksız gibi geliyor bana. Cinsiyet diye bir şeyin olmadığı yarı hayvan yarı insan garip bir ırktan sanki bunların hepsi. Kaplumbağalar gibi güneşin altında yumurtadan çıkmışlar ya da buna benzer bir biçimde dünyaya gelmiş gibiydiler. Bütün günlerini vahşilik içinde geçirip doğdukları gibi sevimsiz bir biçimde ölüyorlar. Bu yeni konuyu merak ederek dün gece Johansen'de konuştum. Yolculuğun başından beri benimle yaptığı zorunluluk dışı ilk konuşmaydı bu. 18 yaşındayken İsveç'ten ayrılmıştı, şimdi ise 38 yaşındaydı. Bu arada da bir kez olsun evine uğramamıştı. Birkaç yıl önce Şili'de denizcilerin kaldığı bir pansiyonda kendi köyünden biriyle karşılaşmış ve annesinin hala sağ olduğunu öğrenmişti. Şimdi oldukça yaşlı olmalı dedi, bir yandan da dümeni idare etmekte olan Harrison'a bakıyordu. Ona en son ne zaman mektup yazdın? Hesabı yüksek sesle yaptı. 81 mi? Hayır, 82 olmalı. Hayır, 83 olmasın. Evet, tam 10 sene önce Madagaskar'da küçük bir limandan postalamıştım. Anlıyor musun diye devam etti söze. Sanki uzun süredir ihmal ettiği annesiyle konuşuyordu. Her sene eve gitmeye niyetleniyorum. O zaman da yazmaya gerek kalmıyor. Ama her sene bir şey çıktı, bir türlü gidemedim. Neyse artık ikinci kaptan oldum. San Francisco'da paramı alınca, belki de $500 kadar alabilirim, Liverpool'a giden bir gemiye binerim. O zaman daha da çok para kazanır, eve de dönebilirim. Annem de çalışmak zorunda kalmaz.
Annen çalışıyor mu şimdi mi? Kaç yaşında?
70 civarında olmalı diye cevap verdi. Sonra övünürcesine devam etti. Bizim ülkemizde insanlar doğdukları andan ölecekleri güne dek çalışırlar. Onun için uzun yaşarız biz. Ben de 100 yaşıma dek yaşayacağım.
Bu konuşmayı hiç unutmayacağım. Ondan duyduğum son sözdü bunlar. Belki de bu onun son konuşmasıydı. Aşağı indiğimde oranın yatmak için fazla sıcak olduğunu düşündüm. Oldukça sakin bir geceydi, rüzgar yoktu. Hayalet sakin bir şekilde ilerliyordu. Kolumun altına bir battaniye ile bir de yastık sıkıştırıp güverteye çıktım. Kameranın üstünde dümeni idare etmekte olan Harrison'ın önünden geçerken teknenin birkaç derece yoldan çıktığını gördüm. Uyuduğunu sanarak uykusunu kaçırmak için onunla konuşmak istedim. Ama gözleri açık boş boş bakıyordu. Uyumuyordu. bana cevap verecek bir halde değildi.
Ne oldu diye sordum, hasta mısın?
Başını salladı, uykudan uyanıyormuşçasına derin derin içini çekti.
Rotadan çıkmışsın, dikkat etsen iyi olur dedim.
Dümeni biraz kırdı, pusulanın kuzey kuzey batıyı gösterdiğini gördüm. Tam yatmaya hazırlanıyordum ki garip bir hareket gözüme çarptı. Başımı küpeşteye çevirdim. Islak bir el küpeşteye tutunuyordu. Sonra ikinci bir el onun yanında belirdi. Şaşkınlıkla olanı seyrediyordum. Karanlıklardan gelen bu konuk kimdi acaba? Kim olursa olsun gemiye tırmanmakta olduğunun farkındaydım. Sonra sırılsıklan bir kafa göründü. Kurtlar sendi bu. Kafasındaki bir yaradan akan kan sağ yanağını kıpkırmızı yapmıştı. Güverteye atlayıp ayağa kalktı. Kim olduğunu anlamak istercesine dümendeki adama baktı. Her tarafından sular akıyordu. Bana doğru yürümeye başlayınca bir içgüdüyle geri çekildim. Gözlerinde ölüm okunuyordu.
Bir şey yok Hımbıl dedi alçak bir sesle. İkinci kaptan nerede?
Başımı salladım.
Johansen, Johansen diye bağırdı alçak bir sesle.
Nerede o diye sordu Harrison'a. Genç adam kendine gelmiş olmalıydı ki hemen cevap verdi. Bilmiyorum efendim, az önce ön tarafa doğru giderken gördüm.
Ben de ön tarafa gittim ama gittiğim yoldan dönmediğimi gördün herhalde. Bunu açıklayabilir misin?
Gemiden inmiş olmalısınız efendim.
Aşağıda arayayım mı onu efendim diye sordum.
Kurtlar sen başını salladı.
Orada bulamazsın Hımbıl, haydi benimle gel. Elindekileri burada bırak, önemli değil.
Onun peşi sıra gittim. Gemide hiç ses yoktu.
Şu Allah'ın belası avcılar dedi. Bir nöbet bile tutamayacak kadar şişman ve tembeller.
Ön tarafta üç tayfanın uyuduğunu gördük. Çevirip birer birer yüzlerine baktı. İyi havalarda nöbetçi, dümenci ve görevli birinin dışında kalanların uyumaları bir gelenek gibi olmuştu.
Kim nöbetçi diye sordu.
Benim efendim diye cevap verdi Hol Yoak titrek bir sesle. Şimdi gözlerim kapandı efendim. Çok özür dilerim efendim. Bir daha tekrarlamam efendim.
Güvertede herhangi bir şey duydun ya da gördün mü?
Hayır efendim ben... Kurtlar sen homurdanarak arkasını döndü. Tayfa bir yandan gözlerini ovuşturuyor, bir yandan da bu kadar kolay kurtulmasına şaşıyordu.
Ses çıkarma diye kurtlar sen ihtar etti bana fısıldayarak.
Sonra baş kasarasına açılan delikten aşağı inmeye hazırlandı. Titreyerek ben de onu takip ettim. Ne olacağını bilmediğim gibi ne olduğunu da bilmiyordum. Ama kan dökülmüştü. Herhalde kurtlar sende boşu boşuna delik bir kafayla gemiden aşağı inmemişti. Üstelik Johansen de kayıptı. Bu baş kasarasına ilk inişimdi ama ilk izlenimlerimi de hayatım boyunca unutmayacağım. Üçgen biçimindeydi. Her üç yanında da ikişer kaplı 12 tane ranza konulmuştu. Çok küçük olmasına rağmen 12 insan burada yemek yiyor, uyuyor ve yaşıyorlardı. Evdeki yatak odan pek büyük sayılmaz ama bunun gibi bir düzine kasarayı içine alabilirdi. İçerisi ekşi bir kokuyla doluydu. Tavana asılı gemici fenerinin verdiği soluk ışıkta her yeri botların, deri ceketlerin, temiz ya da kirli iç çamaşırlarıyla kaplı olduğunu gördüm. Geminin her hareketiyle bunlar iki yana sallanıyorlar, ağaç hışırtısına benzer bir ses çıkarıyorlardı. Gece yarısı olmasına rağmen etraftan tahta çatırtıları, gürültüler geliyordu. Bu gürültüler uyuyanları etkilemiyordu, 8 kişiydiler. 2 nöbetçi aşağıdaydı. Hava nefeslerin çıkardığı sıcaklık ve kokuyla ağırlaşmıştı. Horultular, iç çekişleri, inlemeler duyuluyordu. Tıpkı dinlenmekte olan hayvanların çıkardığı sesler gibi. Ama acaba hepsi uyuyorlar mıydı? Hepsi mi? Yoksa aralarında yeni yatmış olanlar var mıydı?
Kurtlar senin öğrenmek istediği muhakkak ki buydu. Uyuyor gibi yapan ama aslında uyumayan ya da çok yakın bir zamana kadar uyuyan adamları arıyor olmalıydı. Bu işi de bana Boccaccio'yu anımsatan bir tavırla yapıyordu.
Denizci fenerini asılı olduğu yerden alarak bana verdi. İlk yataktan başladı. Üstte arkadaşları tarafından ufti ufti diye çağrılan havaili iyi bir denizci yatıyordu. Sırt üstü uzanmış bir kadın kadar sessiz uyuyordu. Bir kolu başının altında, diğeri de battaniyesinin üstündeydi. Kurtlar sen baş parmağını onun bileğine koyup nabzını saymaya başladı. Tam bu işin ortasında havaili uyandı. Uyanışı da uyuyuşu kadar sakindi. Bedeni kıpırdamamıştı bile, sadece gözleri açıldı. Bir an şaşkın şaşkın hiç gözünü kırpmadan yüzümüze baktı. Kurtlar sen sesini çıkarmamasını anlatmak için parmağını dudaklarına götürünce tekrar gözlerini kapadı. Onun altında şişman, ter kokan Louis yatmaktaydı. Horul horul uyuyordu. Kurtlar sen onun bileğini tutunca rahatsız olmuş gibi yerinde gerindi. Vücudu bir an sadece omuzlarıyla topuklarının üstünde durdu. Dudakları kıpırdadı ve konuştu.
Bir şilin, bir çeyrek eder ama yine de sen yarım şilinlik bahse gir.
Sonra yan dönüp içini çektikten sonra konuşmaya devam etti.
Yarım şilin 6 penny eder. Bir şilin ise 1 şilindir. Bir poninin ne ettiğini bilmiyorum.
Onun samimiyetine, havailinin de uyumasına memnun olan kurtlar sen, Leech ile Johnson'ın yatmakta olduğu öbür ranzaya yaklaştı. Kurtlar sen alt yatağa eğilip Johnson'ın nabzını kontrol ederken ben arkasında durmuş feneri tutuyordum. Tam bu sırada Leech'in kafasının kımıldadığını gördüm. Başını uzatıp ne olduğunu anlamak için aşağı baktı. Kurtlar senin ne yaptığını ve onun sonucunun ne olacağını bildiğinden olacak, birden elimdeki fener yok oldu ve o da karanlıkta kaldı. Aynı anda kurtlar senin de üstüne atlamış olmalıydı. Bir boğa ile kurdun dövüşüne benzer sesler çıkıyordu. Kurtlar senin iyi bir yumruk salladığını gördüm, sonra da Leech'in attığı çığlığı duydum. Johnson da hemen ona yardıma koyuldu. Anlaşılan son günlerde gösterdiği eziklik bu planın bir parçasından başka bir şey değildi. Kaptanla ikinci kaptanı öldürmek için hazırlanan bu cinayet planına birkaç kişinin daha ortak olması gerekiyordu. Çünkü çok geçmeden Johnson'la Leech'in seslerine başkalarının sesleri de katıldı.
''Biriniz bir bıçak bulun!'' diye bağırıyordu Leech. ''Kafasını kır, beynini ez!'' diye bağırıyordu Johnson.
Kurtlar senin hiç sesi çıkmıyordu. Sessizce ve inatla hayatı için savaşıyordu. Bir kez yere yıkıldıktan sonra ayağa kalkmayı becerememişti. Bütün gücüne rağmen onun için pek bir umut olduğunu sanmıyordum. Büyük bir güçle mücadele ediyorlardı. Bir ara bana çarptıklarında yere düştüm. Ama karışıklık içinde boş bir yatağa kadar gitmeyi becerebildim.
''Herkes yardım etsin, yakaladık onu, yakaladık onu!'' diye Leech'in bağırdığını duydum.
''Kimi?'' diye sordu uykudan yeni uyanan biri.
''O Allah'ın belası ikinci kaptanı'' diye cevap verdi Leech.
Bu söz neşe çığlıklarıyla karşılandı. Kurtlar senin üstünde 7 tane kuvvetli adam vardı. Anladığım kadarıyla Louis aralarında yoktu. Kasara, kızgın aralarında oluştuğu bir kovana dönmüştü.
''Hey aşağıdakiler!'' diye
Latimer'in delikten bağırdığını duydum. Aşağı inmeye pek cesaret edemiyordu.
''Ne olur birisi bir bıçak bulsun, ne olur birisi bir bıçak bulsun!'' diye yalvarıyordu Leech.
Saldıranların çok sayıda olması karışıklık yaratıyordu. Birbirlerine yapacakları işte engel oluyorlardı. Bu arada kurtlar sen merdivene kadar gelebilmeyi becerebilmişti. Onun yaptığını pek başka birinin yapabileceğini tahmin etmiyorum. Bir sürü adam onu aşağı çekmeye çalışırken tüm gücüyle karşı koyup yavaş yavaş adım adım merdivenlerden yukarı çıktı. En sonunda olanları gördüm. Latimer'in getirdiği fener ortalığı aydınlatmıştı. Kurtlar sen hemen hemen merdivenin tepesindeydi ama onu göremiyordum. Bütün görünen etrafını sarmış bir insan kalabalığıydı. Geminin her hareketiyle hep birlikte sağa sola sallanıyorlardı. Ağır ağır hepsi birden yukarı çıktılar, bir ara düşecek gibi oldular ama sonra tekrar tutundular.
''Kim o?'' diye bağırdı Latimer.
Lambanın ışığında şaşkın şaşkın aşağı bakmakta olduğunu gördüm. Kalabanın içinden bir sesin ''Larsen!'' dediğini duydum. Latimer boşta olan elini uzattı, başka bir elin onunkini yakalamak için uzandığını gördüm. Latimer çekti ve ondan sonraki birkaç basamak hızla çıkıldı. Sonra kurtlar senin diğer eli deliğin kenarına tutundu. Kalabalık merdivenin başında sallandı ama hala ellerinden kaçmakta olan düşmanlarına sarılıyorlardı. Birer birer dökülmeye başladılar. Kuvvetli bacaklar onları teker teker tekmelemeye başlamıştı. En son Leech düştü. Başını ve omuzlarını merdivenin dibine çarptı. Sonra kurtlar seniyle fener kayboldu ve biz de karanlıkta kaldık. Bölüm 15. Merdivenin başında yığılıp kalan adamlardan bir sürü küfür ve mırıltılar geliyordu. Birisi bir ışık yazsın. Baş parmağım çıktı dedi içlerinden biri. Standish'in sandalının dümencisi Parsons olmalıydı bu. Saklanmakta olduğum yatağın kenarına oturan diş merak etme bir şey olmaz dedi. Aynı anda birkaç kibrit birden yakıldı. Sonra gemici feneri etrafı aydınlatmaya başladı. Soluk ışığında vücutlarını ovalayan birçok kişi hareket etti. Ufti ufti Parsons'ın baş parmağını tutmuş yerine oturtmaya çalışıyordu. Aynı anda havailinin ellerinin kan içinde olduğunu gördüm. Ama o bunları sırıtarak gösteriyor, bir yandan da kurtlar senin ağzına vurduğu için böyle olduğunu anlatıyordu.
Demek onu yapan sendin pis herif dedi Kelly.
Carfoot'un kürekçisi İrlanda Amerika asıllı ilk defa denize çıkan biriydi. Konuştuktan sonra dişleriyle birlikte kan tükürdü ve ufti ufti'ye yaklaştı. Havaili yatağında geri çekildi, çok geçmeden elinde uzun bir bıçak belirdi.
''Haydi bırakın beni, yoruyorsunuz.'' diye Leach araya girdi.
Genç ve tecrübesiz olmasına rağmen anlaşılan burada onun borusu ötüyordu.
''Hadi git Kelly, ufti'yi rahat bırak. Karanlıkta senin olduğunu nereden bilsin?''
Kelly mırıldanarak geri çekildi. Havaili de beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. İnce hatlarıyla bir kadın kadar güzeldi.
''Nasıl kaçtı?'' diye sordu Johnson.
Yatağının kenarına oturmuştu. Üzüntü ve umutsuzluk içindeydi. Yorgunluktan hala soluyordu. Gömleği boydan boya yırtılmıştı. Yanağındaki bir yaradan akan kan çıplak göğsünden aşağı süzülüyor yere damlıyordu.
''Çünkü o bir şeytan, size söylemiştim.'' diye cevap verdi Leach.
Ayakta duruyor ve umutsuzluk gözyaşları yanaklarından süzülüyordu.
''Hiçbirinizde bir bıçak bulamadınız.'' diye yakındı.
Ama diğerleri başlarına geleceklerin korkusunu öylesine yaşıyorlardı ki kimse onun sözlerini aldırmadı.
''Kimin kim olduğunu nereden bilecek?'' diye Kelly sordu.
Konuşurken vahşice etrafına bakınıyordu.
''Tabii içimizden biri konuşmazsa.''
''Bize bir göz atar atmaz anlayacaktır.'' diye cevap verdi Parsons. ''Sana şöyle bir bakması yeterli.'' ''Ona güvertede düşüp dişlerini kırdığını söylersin.'' dedi Louis. Yatağından sadece o çıkmamıştı. Geçen olaya katıldığını kanıtlayacak hiçbir yara almamış olması onun neşelenmesinin nedeniydi.
''Siz hele yarın onun karşısına bir çıkın da o zaman topunuzun halini görürüm.'' diye kıkırdadı.
''Onu ikinci kaptan sandığımızı söyleriz.'' dedi birisi.
''Ben ne diyeceğimi biliyorum.'' diye atıldı bir başkası. ''Bir kavga duyduğumu, yatağımdan atıldığımı ve yediğim bir yumruk üstüne kavgaya giriştiğimi söylerim. Karanlıkta kim olduğunu bilmeden rastgele vurduğumu anlatırım.''
''O vurduğunda ben olurum tabii.'' diye Kelly atladı. Leach ile Johnson konuşmaya katılmıyorlardı. En kötüsünün onların başına patlayacağını herkes biliyordu. Arkadaşları onlara umutsuz gözlerle bir ölüyü seyredermiş gibi bakıyorlardı. Leach bir süre onların korkularına ve sözlerine dayandı ama bir süre sonra bağırdı.
''Beni yoruyorsunuz. Eğer bu kadar çok konuşacağınızı iş halletmiş olsaydınız çoktan hapı yutmuş olurdu.'' ''Neden içinizden biri ben bağırdığımda bir bıçak getirmedi? Beni hasta ediyorsunuz. Sanki sizi eline geçirdiğinde öldürecekmiş gibi konuşuyorsunuz. Böyle bir şeyi yapmayacağını çok iyi biliyorsunuz. Yapamaz bunu. Burada bizden başka tayfa yok. Bize ihtiyacı var, anlıyor musunuz? Eğer siz olmazsanız gemiyi kim yürütecek? Asıl her şey benimle Johnson'ın başına gelecek. Haydi şimdi hepiniz yatağınıza girip çenenizi kapayın, biraz uyumak istiyorum.''
''Peki, peki.'' dedi Parsons. ''Belki bizi öldürmez ama bundan böyle ondan çekeceğimiz var.'' Bütün bunlar olurken benim tek düşüncem kendi durumumdu. O adamlar benim varlığımı öğrenince ne olacaktı? Kurtlar senin yaptığı gibi buradan çıkamazdım. O anda Latimer'in sesi duyuldu.
''Hımbıl, ihtiyar seni istiyor.''
''O burada yok.'' diye cevap verdi Parsons.
''Evet, var.'' diye bağırdım. Sesimin titrememesine çalışarak ve yataktan kalktım.
Tayfalar dehşetle bana baktılar. Yüzlerinde korku ve bu korkunun getirdiği şeytanlık vardı.
''Geliyorum.'' diye bağırdım Latimer'e.
''Hayır, gitmiyorsun.'' diye bağırdı Kelly. Beni merdivenin kenarına sıkıştırmıştı.
''Seni pis herif, ağzını kapatacağım senin.''
''Bırak onu.'' diye emretti Leach.
''Hayır, bırakmayacağım.'' diye cevap verdi diğeri kızgınlıkla.
Leach yatağın üstündeki yerini değiştirdi. ''Bırak onu diyorum sana.'' diye tekrarladı. Sesi her zamankinden daha sert çıkmıştı. İrlandalı titredi, öne doğru bir adım attım, kenara çekildi. Merdivene vardığımda başımı çevirip yarı karanlıkta bana bakan yabani suratlara baktım. Birden içimi derin bir acıma duygusu kapladı. Ahçı başının söylediklerini hatırladım. Böylesine acı çekmeleri için Tanrı onlardan kim bilir ne denli nefret ediyordu. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. İnanın bana dedim yavaşça. Zararsızdır o diyorum size dediğini duydum Lee için ben merdivenleri çıkarken. O da ihtiyardan, senden ya da benden fazla hoşlanmıyor.
11. ayrımın sonu. Sayfa 143.